Ayrım 21.
Meraktan çatlıyorum, neler oldu hemen anlat diye genç adamı sıkıştırdı. Selim yorgun bakışlarını karısına çevirdi. Aslında canı hiç konuşmak istemiyordu. Çaresiz bütün olup bitenleri en baştan bir de karısına anlattı. Selim Kandilli'deki korudan çıkar çıkmaz binbaşı ve refakatindeki iki polis otosuyla karşılaşmıştı. Onlara köşkteki olayları tüm teferruatıyla nakletmişti. Hiçbir şey atlamadan. Selma hikayenin sonunda hafiften kızarmıştı. Banusel Hanım'ın görüşme isteği açıkça rahatsız etmişti kendisini. Hiç yorum yapmadan kocasını süzdü. Gerçekten de yakışıklı adamdı Selim. Uzun boyu, adaleli vücut yapısı, güçlü kasları ve her kadının yüreğini hoplatacak yüz hatları vardı. Kocasının sekse düşkünlüğünü iyi bilirdi. Banusel Hanım denilen kadın da 50 yaşın üstünde olmasına rağmen benim diyen genç kızları cebinden çıkaracak kadar diri ve canlı biriydi. Onu tanıyordu. İster istemez içinde bir fırtınanın koptuğunu hissetti. Kıskanmıştı açıkçası. Kocasının yüzüne baktı. Genç adam yaşadığı olayların etkisiyle karısının o andaki ruh haletini anlamaktan uzaktı. Selma da binbaşının yanında bu konuya değinemezdi ya. Şimdilik susmakla yetindi. Bunun akşamı da vardı. Yatakta baş başa kaldığımızda bu konuya dönerim diye geçirdi içinden. Doktor Kenan hakkında öğrendikleri onun için de şok olmuştu. Şaşkınlığını gizleyemedi. Binbaşı Erol, MIT'in de bu konuda bilgisi olmadığını kabul etmişti. Onların açısından hadise şimdi biraz daha aydınlanmıştı. Bankaya yatırılacak paraya ise MIT ajanı çok sevinmişti. Bu basmacının kötü niyetinin mahkemede iyi bir delili olacaktı. Ve MIT elemanları Metin'deki şifreyi hala çözememişlerdi. Onu hepinizden iyi ben tanırım dedi Ottohan. Karl haklı. Bu herif bir dolaplar çeviriyor. Hem de sinsice. Doktor Kenan'ın öldürüldüğünü bilmesi olacak şey değil. Benim aklıma polise başvurduğu ihtimalini bile çağrıştırıyor. Yoksa böyle bir şeyi nereden öğrenebilir? Olaya tam bir kaza süsü verildi. Kaza dışında bir ihtimal kimsenin aklına gelmedi. O hariç. Biraz manidar değil mi bu? Otto çok haklı diye homurdandı Weber. Kandilli'deki köşkün çalışma odasında Selim gittikten sonra müzakere tüm hızıyla devam ediyordu. Karl Weber ve Ottohan yeni bir stratejinin uygulanmasından yanaydılar. Ellerindeki bilgi Selim'den fazlaydı. İstediklerini öğrenmişlerdi ve en zoru da buydu. Metni elde etmek çocuk oyuncağıydı. Ottohan teklif ettiği planın bir an önce uygulanmasını istiyordu. En etkili çare teklif ettiği plandı. Ve Selim'in hiçbir şansı olmayacaktı. Otto'nun ısrarı karşısında Günter Zeyner, muhtar basmacıya baktı. Son söz basmacıya aitti. Ne de olsa kaç yıldır bu işin tüm parasal kaynağı onun tarafından finanse ediliyordu. Günter Zeyner yutkunarak, galiba çocuklar haklı dedi. Artık ortada bir engel kalmadı. Şifre elimizde. Siz elinizden geleni yaptınız. Hatta Herr Alper'e çok iyi bir teklif de sundunuz. Kabul etmiş gibi görünüyor. Ama ben de ondan şüpheleniyorum. Çok açgözlüye benziyor. Bizi engellemeye, altınların tamamını elde etmeye çalışabilir. Ne dersiniz? Otto'nun planını uygulamaya başlayalım mı? Basmacı düşünürken Otto söze karıştı. Kanımca yanılıyorsunuz Doktor Zeyner. Selim'in beni endişelendiren davranışları açgözlülüğünden ya da altınlar üzerindeki itirazından değil. Bilakis aşırı derecedeki dürüstlük ve vatanseverliğinden kaynaklanıyor. Onu iyi tanıyorum dedi. Bu nedenle her an polise gidebilir, başımızı ağrıtabilir. Bir düşünün, iş polise ve basına aksederse bunca yıllık emek bir çırpıda heba olacak. Buna izin veremeyiz. Evet veremeyiz diye Otto'yu destekledi Weber. Selim gittiğinden beri ağzını açmıyordu muhtar basmacı. Alman ortakları onun bu pasif ve hareketsiz tutumundan memnun görünmüyorlardı. Onlara göre sorun halledilmiş, senelerdir gizli kalan metin bulunmuştu. Metni Doktor Selim'in elinden almak kolay olabilirdi. Basmacı hiçbir zaman şiddet kullanmaktan çekinen biri değildi. Ama adamlarını dikkatli ve ihtiyatlı artardı. Başarısındaki ana sır da buydu zaten. Olaylarda hala tam emin olamadığı yanlar vardı. Zeyner'e baktı. Günter, elindeki belgenin bir şifre anahtarı olduğuna emin misin? Dedi. Sesi boğuk ve şüphe doluydu. Doktor Zeyner başını salladı. Artık kesinlikle eminim. O belgenin ne işe yaradığını senelerdir çözememiştim. Ama bugün sizin doktor, satranç notası deyince her şey birden aydınlandı. Babam onu yıllardır titizlikle saklamıştı. bu anlamsız şeyi niye sakladığını her soruşumda gülerdi. Bir gün onun ne anlama geldiğini anlarsın, derdi. Ölene dek de bu sırrı bana söylemedi ama ben şimdi her şeyi bütün çıplaklığıyla anlıyorum. Altınların gömülü olduğu yer, o belgede gizli ve şifre anahtarı da elimizde. Muhtar basmacı yine de rahat değildi. Uzun süre düşündü. Karar vermekte zorlanıyordu. Sonunda Otto'ya dönüp, pekala, planı uygulayabilirsin, dedi. Otto Han ve Karveber'in gözleri parıldadı. Ne zaman harekete geçeyim, diye sordu Otto. Muhtar basmacı arkasına yaslanıp, hemen şimdi, diye fısıldadı. İçinden bir his, acele ettiğini söylüyordu. Çıraklardan biri, seni arıyorlar usta, diye seslendi. Ellerindeki yağ lekelerini pis bezi silmekle meşgul olan Cengiz, ağır ağır dükkanın girişine doğru yürüdü. Çattık, yine gelmiş, diye söylendi içinden. Otto'nun dükkanı her gelişinden rahatsız oluyordu. Dükkandaki çocuklar, mundar herifin sırnaşık hareketlerinden dolayı, o gittikten sonra kendisini alaya alıyorlar, kaba kaba şakalar yapıyorlardı. Otto, kırmızı Ford'un içinden çıkmadı. Sadece açık pencereden elini sallayarak, ''Usta, bir dakika bakar mısın?'' diye seslendi. Kelimeleri kah yutarak, kah uzatarak kullandığı bozuk Türkçesini ve sesindeki kadınsı yumuşaklığa çıraklar gülüştüler. Cengiz kaşlarını çatarken, servisin sahibi, ''Terbiyesizlik etmeyin ulan!'' diye bağırdı. Çıraklar başlarını önlerine eğip kıkırdadılar. Cengiz usta arabanın yanına yaklaştı. Zoraki ve keyifsiz, ''Hoş geldiniz, yine karbüratörden mi şikayetçisiniz?'' diye sordu. Otto sırnaşmadan ciddi bir sesle, ''Kaputu kaldır, karbüratörle meşgul oluyormuş gibi davran,'' dedi. Sesi her zamankinin aksine ciddi ve otoriter çıkıyordu. Cengiz, alışık olmadığı bu ses tonundan dolayı dikkatle adamı süzdü. Bugün davranışları bir farklıydı Otto'nun. İş yerinde Cengiz usta da elinden geldiğince mesafeli olmaya çalışırdı ona. Yine de şaşırdı. Demek Alman istediği zaman gerçek kişiliğini, heyecanlarındaki sapıklığı saklayabilecek tarzda davranabiliyordu. Cengiz usta istenileni yaptı, kaputu açtı. Tulumunun cebinden çıkardığı tornavidayla karbüratöre eğildi. Yan gözlede Otto'yu süzüyordu. Adam arabadan çıkıp yanına geldi. Otomobili dükkanın önünde çok usturuplu bir şekilde sokmuştu. Kaput açılınca çırakların göz hapsinden kurtuldular. ''Sana buraya gelmemeni söylemiştim. Niye geldin?'' ''Konuşmayı bırak da söyleyeceklerimi dinle,'' dedi Otto kısık sesle. ''İşi bugün öğleden sonra yapacaksın. Aynen kararlaştırıldığı gibi. Çocuğun kılına bile dokunmayacaksınız. Vurma, tokatlama yok. Anlaşıldı mı? Söylediğim gibi kullanacağınız araba çalıntı olmalı. Öyle gangster filmlerindeki gibi sakın yüzünüze maske falan takıp da komiklik yapmaya kalkmayın. İyice anlaşıldı mı?'' Cengiz Usta'nın keyfi kaçtı, yüzünün hatları gerildi. ''Bana bak,'' dedi. ''Sakın unutma, bu son olacak. Bundan böyle senin bu boktan işlerinde yokum. Kendine başkasını bul, tamam mı?'' Otto cevap vermedi, sadece sırıttı. O kadınsı tebessümü yüzüne yayıldı. Bu davranışlarından tiksiniyordu Cengiz. ''Param ne olacak?'' diye hırladı. ''Yarısını peşin istiyorum.'' Otto Han elini cebine attı. Daha evvelden hazırlandığı belli olan bir tomar parayı çıkarıp uzattı. Cengiz, kimsenin görmediğine emin olduktan sonra kaşla gözler arasında parayı tulumunun cebine indirdi. ''Unutma, bu son ha!'' diye söylenip kaputu indirdi. Otto ağır ağır arabayı geri alırken çıraklardan biri gülümsemeye başladı. ''Hadi usta, yine işin iş. Allah versin gözümüz yok!'' diye takılıyordu. Cengiz usta kızgınlıkla elindeki üstü bir parçasını çocuğun yüzüne fırlattı. Bakalım bu saatte İsmail denen hergeleyi kahvede bulabilecek miydi? Kahveci çırağı içeriye giren İsmail'i görünce seslendi. ''Abi, seni 3 kere telefonla aradılar.'' İşkillendi İsmail. ''Kim aradı ulan? İsmini vermedi mi?'' ''Verdi abi, buraya yazdım,'' dedi çırak. Telaşla seyirten İsmail, çırağın kargacık burgacık el yazısıyla aldığı notu okudu. Zevklendi. Anlaşılan iş tamamdı. Hayal ettiği paraların sıcaklığını cebinde duyumsar gibi oldu. Telefona sarıldı. Cengiz ustayı aradı. Üstü kapalı konuştular. ''Tamam, sen hiç merak etme. Araba işini ayarlarım ben,'' diye söylendi. Sonra telefonu kapadı. Etrafına bakındı. Çıraktan başka konuştuklarını duyan olmamıştı. Çocuğa zehir zıkkın bir nazar attı. Çocuğun ödü kopmuştu. Hemen önüne bakıp sipariş çayları doldurmaya başladı. İsmail çırağın önünde dikildi. Ulan Hergele, bir daha beni dinlediğini görürsem kulaklarını keserim diye homurdandı. Çocuğun beti benze atmıştı. Yok abi, vallahi seni dinlemedim diye yakardı. İsmail üstelemedi. Bu kadarı yeterdi ona. Hışımla kahveyi terk etti. Otomobil çalmak onun için kolay bir işti. Bütün sorun, emniyetli ve gözden uzak bir park yeri bulmaktı. Randevu saatine henüz vakit vardı. Fikirtepe'den bir minibüse binip Kadıköy'e indi. İskele civarındaki arabalara baktı. Etraf çok kalabalıktı ve park yerlerinin hep bekçileri vardı. Avare avare dolaştı, sokak aralarına girdi, arandı durdu. Gözüne uygun bir araba bulamadı. Lanet olsun, arandı mı bulunmaz diye söylendi. Sonra aklına geldi. Yoğurtçu Parkı'nın kenarına dizili arabalardan belki bir uygunlu denk düşürürüm diye düşündü. Ağır ağır eski bakla tarlası denilen yokuştan aşağı yürüdü. Birden irkildi. Gözüne uygun bir araba çarptı. Temmuz sıcağının kavurucu güneşi altında etraf tenhaydı. Kendisiyle ilgilenen kimsecikler yoktu. Cebinden İsviçre yapısı bıçağını çıkardı. Tornavida ucunu açtı ve eski püskü 1970 model bir Volkswagen'ın kelebek camını kanırtarak açtı. Arabaya binip etrafı kolladı. Kimse görmemişti. Sonra kontak anahtarı yuvasının arkasına uzanıp dört kabloyu çekerek kopardı. Kırmızı olanını ön panelin madeni kısmına değdirip kıvılcım çıkardı. Bu artı kabloydu. Onu ötekilerden uzak tutacak şekilde büktü. Otomobil tamircisi olmanın işe yarayacağını biliyordu. Şimdi iki bağlantının doğru sırasını bulması gerekiyordu. Bıçağın en büyük ağzıyla geri kalan kabloların ucunu sıyırdı. Sonra yeşil kabloyu kırmızıya bağladı. Hiçbir şey olmadı. Allah kahretsin diye homurdandı. Araba tenha bir köşeye çekilmişti. Acaba bozuk muydu? Sonra mavi kabloyu denedi. Motor öksürdü. Çalışır gibi oldu ve durdu. Birinci aşama tamamdı. Bir soluk aldı. Tekrar etrafına bakındı. Kimseleri göremedi. İşe devam etti. Beyaz kabloyu da bağladı. Marş motoru yine çalışır gibi oldu. Ancak araba çalışmadı. Bağlantı sırasının yanlış olabileceğini düşündü. Yeşil kabloyu çıkardı. Maviyi kırmızıya bağladı. Ön paneldeki göstergelerin ışıkları yandığında sevinçle hopladı. Bu sefer oldu dedi. Ve beyaz teli bağlantıya bir anlığına değdirdi. Motor çalıştı. Hafif hafif arabaya gaz verdi ve yola çıktı. Şimdilik her şey yolunda gidiyordu. Benzin deposunun göstergesine baktı. İbre deponun ağzına kadar dolu olduğunu gösteriyordu. Keyifle sırıttı. Açık pencereden sokağa tükürdü. Gazı kökledi. Göztepe'deki parka geldiğinde Volkswagen'ı yandaki kaldırıma çekip beklemeye başladı. Motor rölantide çalışıyordu. Kısa bir bekleyişten sonra yaklaşan Cengiz Usta'yı gördü. Tam zamanında söylediği yerde olmuştu. Eliyle işaret verdi. Usta arabanın içine atladı. İsmail adamın kendisinden çok daha heyecanlı olduğunu fark etti. Usta, "Arabayı çalman kolay oldu mu?" diye sordu. Adam sırıttı. Tereyağından kıl çeker gibi. "İyi. Acaba ne zaman arabanın çalındığını anlarlar? Bence akşamdan önce kimse farkına varmaz. İnşallah söylediğin gibi olur." dedi usta. Cengiz önce saatine baktı, sonra cebinden bir resim çıkardı. Fotoğrafta genç bir çift, aralarına 3-4 yaşındaki bir kız çocuğunu almış, objektife gülümsüyorlardı. Resme bakan İsmail sordu. "Bu kızı mı kaçıracağız?" Usta başını salladı. İsmail fotoğraftan ziyade Cengiz'e bakıyordu. Ustanın korkuyormuş gibi bir hali vardı. "Ne o usta? Yoksa korkuyor musun?" Cengiz itiraz eder gibi oldu. "Hayır, korkmuyorum. Ama yüzümüze gözümüze bulaştırmayalım diye çekiniyorum." dedi. İsmail bir an duraksadı. "Abi kimin kızı bu?" "Bilmiyorum. İnan bilmiyorum." "Usta bana numara yapma. Sen biliyorsundur ama bana söylemek istemiyorsun değil mi?" "Sana bilmiyorum dedim ya." İsmail üsteledi. "Boş versene sen. İnsan hiç kaçıracağı çocuğun ailesini tanımaz mı? Neyse önemli değil. Nasıl olsa yarın bütün gazeteler olayı ballandıra ballandıra anlatırlar. Biz de öğreniriz." Cengiz Usta sanki bu ihtimali yeni hatırlıyormuş gibi kızardı. Hafiften ellerinin titrediğini duyumsadı. Sonuna kadar dayanmak zorundaydı. Şimdilik yapacağı bir şey yoktu. Katlanacaktı çaresiz. Allah'tan bunun son işi olduğunu o ibnenin suratına bağırarak söylemişti. Fotoğrafa bir kere daha baktı. Sahi, kimin nesiydi bu aile acaba? O çirkef Alman'la ne alakaları vardı? Fotoğraftaki yüzleri dikkatle inceledi. Alman'a benzemiyorlardı. Bunlar kesin bizden diye düşündü. Sonra nazarlarını parka çevirdi. Fotoğraftaki çocuk ve yanında olması gereken yaşlı babaanne henüz parka gelmemişlerdi. Etrafı nazarlarıyla kolaçan etti. Yoktular. Otto'dan öyle bilgi almıştı. Her gün saat 5'te babaanne çocuğu hava alıp oynaması için parka getiriyormuş. Tekrar saatine baktı. 5'e 10 geçiyordu. Niye gelmemişlerdi acaba? Yoksa çocuk hasta filan mı olmuştu? Parkı bir kere daha dikkatle taradı. Yoktular. İçinden küfretti Cengiz. Ulan şu aksiliğe bak diye söylendi. Gelmezlerse ne yapacaktı? Böyle kalabalık bir yerde çalıntı bir arabanın içinde oturmaktan rahatsız olmuştu. İsmail'in kendisini dürtmesiyle irkilip düşüncelerinden sıyrıldı. Adam parmağını uzatmış, parkın girişindeki yaşlı bir kadınla ufak bir çocuğu gösteriyordu. Cengiz Usta gözlerini kısıp baktı. Onlardı. Bir an nefesini tuttu. Kalbi güm güm atıyordu. İsmail'e dönüp, "Hadi yürü," dedi. Adam birden bileğini kavradı. Cengiz ne oluyor diye dik dik adamın yüzüne baktı. "Abi, kusura bakma," diye söylendi herif. "Önce şu benim payımı tosla. Ne olur ne olmaz. Bakarsın bir terslik olur. Birimizin başı nara yanar. Ben şu hissemi hele bir alayım da." Cengiz Usta sinirlenerek söylendi. "Ulan eşşoğlu eşek. Şimdi sırası mı paranın? Baksana, kızı kapıp kaçmak için en müsait yerdeler. Yürü şimdi. Para işini sonra hallederiz." İsmail ustanın bileğini bırakmadı. "Olmaz usta. Bu işe bulaşacaksam paramı şimdi isterim." Cengiz elini gömleğinin göğüs cebine attı. Ona ayırdığı parayı avcuna sıkıştırdı. İsmail kaşla göz arası banknotları sayıverdi. Sonra gülerek, "Tamam abi, işte şimdi oldu," dedi. İsmail'in aç gözlülüğüne hayret etmişti Cengiz Usta. "Eh, çocuk kaçırmaya kalkışan heriften başka ne tür davranış beklenir?" diye geçirdi içinden. Sonra donuk ve mahzun bir gülümseme kendi yüzüne de yayıldı. "Ulan salak, sen ondan iyi bir bok musun sanki? Sen de aynı naneyi yemiyor musun?" diye homurdandı. "Sen ondan da betersin. Hiç olmazsa o katil değil. Sen bir de adam öldürdün." Arabadan dışarıya fırlayan İsmail, "Bir şey mi dedin abi?" diye sordu. "Yok bir şey. Hadi yürü," dedi usta. Dikkati çekmeyen adımlarla yürümeye başladılar. Ağır ağır yürüyen bebekle babaannesine yaklaşmak kolay oldu. Ufak çocuk, olacaklardan habersiz, mutlu ve sevinçli parka doğru yürüyordu. Uslu uslu babaannesinin elini tutmuştu. Cengiz Usta çocuğa son bir kez baktı. İçinde bir şeylerin burkulduğunu hissetti. "Galiba yapamayacağım," dedi içinden. Korkunç bir şeye tevessül ediyordu. Sessizce küfretti. İsmail'e baktı. Herifin gözleri kanlanmış, aç bir kurt gibi yaklaşıyordu. İçinde en ufak vicdani bir rahatsızlık hissetmediğine emindi. Sonra artık çok geç diye düşündü. "Bunu evvelden düşünmeliydim. Bu raddeden sonra işin dönüşü olmaz," diye mırıldandı. İsmail tekrar dönüp, "Abi neler söyleniyorsun?" diye sordu. Cengiz Usta kendini toparlamaya çalıştı. "Bana bak," dedi. "Kadınla ben meşgul olacağım. Çocuğu da sen kucaklarsın. Çocuğu kaptın mı doğru arabaya koş. Otomobili ben kullanacağım. Yalnız şunu aklından çıkarma. Çocuğun burnu bile kanamayacak. Beni anlıyor musun? Ona bir zarar verdiğini görürsem seni öldürürüm." Cengiz Usta'nın gözleri öylesine irileşmişti ki İsmail gayri ihtiyarı korktu. Şaşkınlıkla yüzüne baktı. "Tamam be abi, anladık. Dikkat ederim." İsmail suç ortağının yüzüne son bir kez baktı. "Ben hazırım," dedi. "Hadi öyleyse," diyen Cengiz Usta ileri atıldı. Müzeyyen Hanım içi titreyerek torununa baktı. Ayşe'yi sıcak güneşten koruyan şapkasını düzelterek omuzlarına dökülen kuzguni siyah saçlarını okşadı. Torununu deli gibi severdi. Oğlunun tek mürveti, onu hayata bağlayan tek şeydi torunu. Onunla beraber tatlı bir hafta geçirmişti. Niyeti bu akşam oğlunla gelini arayıp torununu bir hafta daha yanında alıkoymayı söylemekti. Küçük Ayşe de hayatından çok memnundu. Bir an arkaya bakıp yaklaşan iki adamı gördü. Ama adamların niyetini aklının köşesinden bile geçiremedi tabii. Arkasından bir darbeye maruz kalınca boş bulunmuş, yüzü koyun kapaklanmıştı. Daha ne olduğunu bile anlayamadan arkadaki adamlardan birinin torununu kaptığı gibi fırlayarak uzaklaştığını gördü. Ağzından acı bir feryat yükseldi. Yere düşüşün şiddetinden yüzü gözü çizilmiş, diz kapakları kanamaya başlamıştı. Çığlık atmaya devam etti. Öteki adam bir an tereddüt etmiş, Sanki bir şey söyleyecekmiş gibi bir an ağzı açık kala kalmıştı. Neden sonra toparlanıp o da kaçmaya başlamıştı. Müzeyyen Hanım'ın "İmdat, torunumu kaçırıyorlar!" diye yükselen feryatları bir anda parktakilerin dikkatini çekmişti. Birkaç kişi yere yuvarlanan kadına doğru koşmaya başlamıştı ama kadıncağız can havliyle "Bana değil, torunuma koşun!" diye avaz avaz bağırıyordu. Olayı görenlerden bazıları durumu anlamadan aval aval bakındılar. Sadece açık göz bir simitçi adamların peşinden koştu. Ama onlara yetişemedi. İki adam çoktan motoru çalışan arabaya atlamışlar ve gaza basmışlardı. Şimdi parkta pek çok kişi "Polis, polis yok mu? Çocuk kaçırıyorlar!" diye bağırmaya başlamıştı. Olayı seyredenler az sonra eski bir Volkswagen'ın asfalt yolu aşıp gözden kaybolduğunu gördüler. Ayşe kaçırılmıştı. Sonunda baş başa kalabilmişlerdi. Selma, kocasının kucağına oturup sevgi dolu bakışlarını genç adamın yorgun ve endişeli yüzüne çevirdi. Parmaklarını onun yumuşak saçlarının arasına sokup usul usul okşamaya başladı. O gün öğleden sonra evin içi MIT'in karargahına dönmüştü. Tanıdıkları ve tanımadıkları bir sürü ajan gelmiş, bin bir sual sormuşlar ve kendilerine tahsis edilen bir odada saatlerce çalışmışlardı. Hayri Albay'ın suratı asıktı. Olayların hızlı gelişmesinden hiç de memnun değildi. O gün ilk defa MIT'ten ayrı olarak emniyetten de bir yığın memur gelmiş, sorgulama yapmıştı. Yalnız kaldıklarında saat 5'e geliyordu. Selim içtiği çay ve kahvenin sayısını unutmuştu. Bitkin görünüyordu. Selma kocasının gözlerinin altında yorgunluktan torbalar oluşup yumruk yemiş gibi koyulaşıp morardığını gördü. Banu Sel basmacı mevzunu şimdilik soramazdı. Başlarında bu kadar sorun varken bir de kıskançlığını ortaya çıkaramazdı. Hele bir sabah olsun, o zaman konuşurum diye düşündü. Çalan telefon ikisini de daldıkları hayal aleminden bir an için olsa uzaklaştırdı. Genç kadın kocasının kucağından kalkıp "Dur, ben açayım," dedi. Selim gelecek felaket haberini biliyormuşçasına "Bekle, beni arıyor olabilirler," diye karısını durdurup telefona yöneldi. Selma kocasının yorgun argın telefona gidişini arkadan üzüntüyle seyretti. Selim almacı kaldırınca ağzından boğuk bir "Anne," lafı çıktı. Selma bir anormalliği hissetmişçesine yüreği hop etti. Kulaklarını dikip olanları anlamaya çalıştı. Selim'in omuzları birden çökmüşçesine sarsılmış, yandaki iskemleye oturmuştu. Yüzü allak bullaktı. Selma, "Ne olmuş?" diye sordu. Bir koşu telefonu başına geldi. Selim'in konuşacak hali yoktu. Gözleri sabitleşmiş, yüzü bembeyaz kesilmişti. Birden, "Sakın anne, sakın polisi arama," diye bağırdı. Selma'nın nefesi kesilmişti. Ne olduğunu anlamadan yüreğinde buruk bir acı hissetti.